Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Sevgili seyirciler merhaba. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden geri dönüş yoluna geçti. Bugün bu 4 günlük ziyaretin çıktılarını değerlendirmek istiyoruz. Konuğumuz eski Washington Büyükelçisi ve kıdemli diplomat Faruk Loğlu. Sayın Loğlu hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Biz teşekkür ederiz. Yani ne umdu ne buldu diye bir başlık atmayı biz uygun gördük. Çünkü sizin geçen günkü yayınınızda, iki gün önceki yanlış hatırlamıyorsam, orada da ne umuyor ne bulacak gibi bir başlık vardı. Biz de aslında biraz devamı olsun istedik. Ama bunu sormadan önce hani belki şunu hatırlatmakta fayda var efendim. Kamuoyunda özellikle işte Recep Tayyip Erdoğan ziyarete gitmeden önce sanki bunun bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti değil de daha böyle İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la yüz yüze görüşebileceği ihtimalinin olduğu bir ziyaret gibi haberler yapıldı veya böyle köpürtüldü artık. Nasıl söylemek gerekirse. Siz de geçen günkü röportajda hani ancak böyle bir şey olursa hani bir el sıkışmaya zaman olabilir demiştiniz. Haklı da çıktınız efendim. Yani tek bir fotoğraf karesi dahi gelmedi. Ne söylemek istersiniz? Dilerseniz önce bununla başlayalım.
Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na giderken birçok programı doluydu. Ama Biden'la olası bir görüşme beklentisi herhalde en üst sırada yer almaktaydı. Fakat ziyarete başlamadan önce gerek Amerika tarafından, gerek Türkiye tarafından açıklanan programlarda ikili bir görüşme ihtimaline uzaktan yakından değinilmedi. O bakımdan böyle bir görüşmenin olmayacağı açıktı. Şeyde Biden'ın ikinci veya üçüncü sırada yaptığı genel kurul konuşmasından sonra geleneksel olarak konuşan şahsiyete sırayla tebrik edilir. Ama pandemi nedeniyle herhalde o da yapılmadı. O bakımdan bir sıkışma dahi hiç kimse için, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan için değil, hiç kimse için olmadı. Fakat şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına baktığınız zaman Türkiye'nin açılışı, İşte düşünce kuruluşlarıyla ziyaret, bir Türkiye paneli, Göbekli Tepe'den bir dikili taşın Birleşmiş Milletler Bahçesi'nde açılması töreni, Türk-Amerikan İş Konseyi'nin bir yemeği, bunlar olağan faaliyetler. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile temas sadece iki dışişleri bakanı arasında yapılan kısa bir görüşmeyle sınırlı kaldı. Yani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken arasında yapılan kısa bir görüşmeyle sınırlı kaldı. O görüşmeden sonra yapılan açıklamalar da çok böyle dişe dokunur açıklamalar değildi. Diğer ülkelerle yapılan açıklamalara kıyasla. Onlar daha ayrıntılı, daha detaylıydı. Bizimki 3-4 satırlık, işte önemli bir tepik, Afganistan odaklı görüşmeler yapıldı şeklinde. O nedenle herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi bütün bu gösterişli, şaşalı eylemler, özellikle Türkiye'nin açılışına rağmen biraz buruk bir ifadeyle Türkiye'ye dönüyorlardır diye düşünebiliriz.
Tam aslında bu noktada ben yani bir alt kademedeki, alt seviyeler nezdindeki görüşmeleri sormak istiyordum. Yanlış bilmiyorsam, yanlış okumadıysam Jake Sullivan'la da bir İbrahim Kalın'ın arasında da bir görüşme olduğuna yönelik bir haber de sabah kontrol etmiştim. Şimdi masada aslında efendim çok sorun var. Yani S-400'lerden tutun Halkbank davasına kadar, Fethullah Gülen'den Sezgin Baran Korkmaz'a kadar. Yani burada aslında her defasında bu yayınlarda tekrarladığımız birçok soru var. Dolayısıyla bu görüşmelerden kayda değer bir şey çıkmış olması mümkün müdür diye sorayım. Aslında belki de çok tekrara düşürmüş gibi olacağım size ama o konuda da yorumlarınızı merak ediyorum.
Şimdi tabii bilemiyoruz. Çünkü daha önce mesela Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Ünal Washington'da temaslarda bulundu. Belirttiğiniz gibi Jack Sullivan'la da bir görüşme İbrahim Kalın yapmış olabilir. Bunlar uygundur. Yani bunlar yerindedir, yararlıdır. Ama ne gibi bir sonuç alındı? Bunları bilemiyoruz. Çünkü yapılan görüşmelerin içeriğini bilebilecek bir durumda değiliz. Ama Türk-Amerikan ilişkilerinin genel seyrine baktığımız zaman görüşmeler oluyor. Fakat gündemdeki sorunlar eritilemiyor, azaltılamıyor. Yani gündemdeki ikili bölgesel ve uluslararası plandaki sorunlar hep yerlerini muhafaza ediyorlar. Bu sorunlardan büyükçe bir kısmını belirttiniz. Suriye'ye ilişkin sorunlar var, İran'a ilişkin sorunlar var, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri. Yani say babam say. Bunlar konusunda bir ilerleme olduğuna dair inandırıcı bir işaret yok. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika'nın odak noktası bugün Afganistan. Dolayısıyla Afganistan'da Türkiye ne yapabilir? Amerika bakımından Türkiye'nin yapabileceği eylemler, katkılar ne olabilir? Amerika buna odaklanmış durumda. Ama şunu da bilelim, yani Afganistan'da Amerika'nın önemli halde tek ülke Türkiye değil. Pakistan da önemli bu bakımdan. İran da önemli. Çin, Rusya, bütün bunlar hepsi önemli. Ama Türkiye müttefik olduğu için hep bunu vurguluyor artık. Bir ara sözde müttefik diyen Amerikan Dışişleri Bakanı şimdi güçlü müttefik, önemli müttefik Türkiye'den bahsediyor. Bunlar Amerikan hoyratlığının şeyidir. Yani benim alışık olduğum söylem değişiklikleridir. Burada önemli olan Türkiye'nin Afganistan'da Amerika ile birlikte neler yapabileceği değil, Türkiye'nin Afganistan halkı için neler yapabileceği. Bu önemli. Yani bunun Amerika ile Avrupa Birliği ile ilişkilere, sığınmacılar açısından, başka açılardan yansımaları ne olur? O ikinci derecede kalan bir önemli konu. Birinci derecede önemli olan Türkiye, Taliban, bu çok karmaşık bir sorun. Bu konuda bir makale yazmayı da düşünüyorum. Çok da okuyorum. Yani Taliban'la nasıl angaja olunur? Hangi şartlarda? Taliban'dan ne beklenir? Liste bayağı uzun. Yani uluslararası kamuoyu Taliban'dan beklenen hususlar konusunda bir şeyde değil, bir zihin karmaşası içinde değil, gayet net. Kapsayıcı hükümet, kadın, insan hakları, kadın kız hakları, eğitim hakları, uluslararası meşruiyet kazanmak için insan hakları, insani yardımlara hiçbir engel çıkartmadan bu yardımların ulaşılması gibi konularda Taliban'dan çok net bir beklentiler var. Türkiye'ye düşen şimdi oturup bir Afganistan politikası oluşturmak. Afganistan politikasının odak noktası da Afgan halkına, Afganistan'a nasıl katkıda bulunabiliriz? Bununla da işine girmesi lazım Türkiye'nin.
Evet efendim, bu noktada aslında hani Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden sonra hani Türkiye'nin alacağı pozisyona yönelik de hep Kabil Havalimanı konusunu konuşmuştuk. Belki yine tekrar düşeceğiz ama o noktada da sanki hani bir şeyler kaçırıldı gibi mi? Yani daha doğrusu kamuoyunda çok da artık okumuyoruz gibi. Bir aralar çok fazla görüşmeler yürütülüyordu. İşte işin içine Katar girmişti. Türkiye'de bir yandan devam ediyordu. İşte Çavuşoğlu'nun bir takım açıklamaları vardı. Biz isteklerimizi belirttik. Orada bir takım düzenlemeler yapılması lazım. Ondan sonra gerekli işleri yerine getireceğiz diye. Nedir peki Kabil Havalimanı konusunda son durum? O konuyla alakalı görüşleriniz nedir?
Ben şöyle anlıyorum, bu tabii böyle istihbari bilgiler değil ama ulusal ve uluslararası medyadan edindiğim bilgilere göre Kabil Havalimanı işletilebildiği ölçüde Katar tarafından bunun önceliği yapılıyor. Sanıyorum orada pek telaffuz edilmeyen ama sayıları da sınırlı olan Türkiye'den bazı teknisyenler, yani uzman teknisyenler da olabilir. Havaalanlarının işletilmesi konusunda uzmanlığı olan kişiler olabilir. Buradaki sıkıntı Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması Taliban için de bir sorun. Çünkü Afganistan'ın içinde Taliban'a karşı olan işte DAEŞ kaynaklı örgütler var. Taliban'la ters düşen bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Taliban'la ters yanımız yok diyebilen bir Türkiye'nin tam öbür tarafında yine aynı evrenden gelen DAEŞ, IŞİD Taliban'la böyle bir can kavgası, yani can düşmanlığı içinde. O bakımdan yani Kabil Havaalanı böyle şey üstünde, Sırat Köprüsü gibi bir şey düşünün. Her an olumsuz şeyler olabilir, saldırılar olabilir. Çünkü Taliban evet Kabil'de yönetimi ve ülkede yönetimi ele geçirmiştir. Ama henüz güvenliği tesis edebilmiş değil. Çünkü başka terör örgütleri var. Pencerede hala bir direnişin herhalde en azından olabileceği ihtimali var. Sonuç, yani çok net söyleyeyim. Afganistan henüz güven ve istikrar sağlamış bir ülke değil. Güvene ve istikrara kavuşmuş bir ülke değil. Burada en hassas noktalardan biri de havaalanı. Çünkü dışarı açılan en önemli pencere. O bakımdan inşallah eğer orada vatandaşlarımız, teknisyenlerimiz varsa onların canlarına bir halel gelmeden görevlerine devam ederler. Havaalanının açılması, açık tutulması sadece sivillerin gidip gelmesi bakımından değil, uluslararası insani yardımın Afganistan'a ulaşması bakımından. Çünkü öyle bir Afganistan'dan bahsediyoruz ki sadece güven ve istikrardan yoksun değil, en temel gıda maddeleri, en temel ihtiyaçlar, mali, parasal ihtiyaçları da yoksun bir Afganistan'dan bahsediyoruz. Yani bu kelimeler, bu ifadeler oradaki sahadaki durumu herhalde anlatmakta çok yetersiz kalıyor. Yani orada hastalık var, açlık var, yoksulluk var, şiddet var, güvensizlik var. Yani hakikaten uluslararası toplum için ben buna bir litmus test diye bir test vardır. Yani uluslararası toplumun sırandığı bir yer Afganistan bugün. Taliban eğer uluslararası beklentilere cevap vermekte tereddüt eder, gözükürse veya cevap vermek istemezse maalesef Afganistan'ı çok ama çok zor, vahim günler bekliyor.
Ne yazık ki. Buradan son olarak aslında hani biraz tekrar Erdoğan'ın programına dönmek gerekirse, siz de girerken bahsettiniz işte bir takım dernekler, vakıflar üzerinden, yanlış hatırlamıyorsam TAİK üzerinden de bir takım iş insanlarıyla görüşmeleri vardı. Daha böyle işin biraz daha ekonomik boyutuna odaklandı. Orada da hatta şöyle bir cümleleri olmuş, okumak istiyorum onu da, onun üzerinden bir sorum var size. İşte tek gündemi Türk-Amerika ilişkilerini zehirlemek olan bazı lobilerin ve çıkar grupları yolsuzluklarının ülkemiz aleyhindeki asılsız karalama kampanyalarının gerçek amacını ve arz ettiği tehlikeyi de çok iyi gördüğünüzü biliyorum. İşte bu art niyetli gerçeklerden uzak sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum. Dolayısıyla hani sanki Türkiye'yi yani Türkiye'de yatırım yapabilirsiniz odaklı bir konuşma yapmış gibiydi. İşin biraz daha ekonomik kısmına bakabilecek olursak tamam belki hani Türk-Amerikan ilişkilerinde belki umduğunu bulamadan dönüyor olabilir ama iş ekonomi kısmına gelince o konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuşmalar ya da orada yapılan bir takım açılışlar vesaire onlar Erdoğan'ın kafasındaki beklentiyi karşılamış olabilir mi? O noktada görüşleriniz neler?
Biraz zor şu anlamda. Yani Türkiye'nin en önemsiz sorunu artık kalmadı. Her şey çok önemli. Ekonomik sorunlar önemli, dış politika sorunları, sığınmacı sorunları, bölgesel sorunlar, içerideki siyasi tartışmalar, öğrencilerin yurt sorunu. Yani bu liste uzadıkça uzuyor. Bu uluslararası yatırım bakımından önemli husus, o ülkede hukuk ne kadar geçerli? Hukukun üstünlüğü ilkesi ne kadar geçerli? Yapılan yatırımlar ne kadar güvence altında olabilir? Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman bir defa bir yani hukuk ve devleti ilkesinin yerli yerinde olmadığını görüyoruz. İkincisi bu şeyler yani ekonomik açıdan Türkiye'ye bakıldığında şahlanıyoruz, her şey çok iyi gidiyor diyen bir hükümet. Buna karşılık enflasyon, işsizlik, ticari açıklar, cari açıklar, efendim Merkez Bankası'na ilişkin sorunlar. Bütün bu sorunları yani bizim, Türkiye'de sadece muhalefet bilmiyor. Türkiye'yi takip eden uluslararası kuruluşlar ve Türkiye'de yatırım yapmış veya yapmayı düşünen büyük şirketler, uluslararası şirketler de Türkiye'yi yakından takip ediyorlar. O bakımdan yani Türkiye'yi içeride belli bir ölçüde kamuoyunu algılar yoluyla yönetebilirsiniz. Yani istediğiniz yönde yönlere çekebilirsiniz içerideki kamuoyunu. Ama bunu uluslararası kamuoyu bakımından aynı şeyi yapmak mümkün değil. Yani Türkiye'ye içine dışına her gün didik didik eden yüzlerce kuruluş var. Onların yazdıkları raporlar var. Ben demiyorum ki Amerikan yatırımcıları, Avrupa Birliği, Almanya gelip Türkiye'de yatırım yapmasın. Ama bunun olabilmesi için Türkiye'nin önce içerideki hukuk düzenine, ticari düzene, ekonomik duruma ilişkin de köklü, kalıcı, inandırıcı adımlar atması lazım. Zamanında Türkiye çok iyi yabancı yatırım çekiyordu. Ama şimdi bunu görmüyoruz. Yani Türkiye'de böyle nereye gideceği belli olmayan, ne yapacağı belli olmayan bir konumda var. Yani işin işin başlangıcı Türkiye'nin içinde. Türkiye'nin içine düzen verin. Hukuk sistemine, adalet sistemine, ekonomik sisteme, siyasi sisteme düzen verin. Ondan sonra Türkiye'ye hem Batı sermayesi gelir hem Doğu. Yani Arap sermayesi ve Doğu sermayesi gelir. Bunu yapmadığınız sürece de gelmez.
Peki efendim son olarak aslında hani yine belki cümleleriniz arasında en baştaki özellikle sorularımın arasında cevaplarınız da vardı ama genel bir Türk-Amerikan ilişkileri değerlendirmesi yapacak olursanız ileriye dönük ne söylemek istersiniz ilişkilerin gidişatına yönelik?
Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerini toparlamak, düzeltmek çok zor. Burada iki kilit nokta var. Bir hep artık dilimizde tüy bitiren S-400'ler konusu. İkincisi Suriye'deki görüş ayrılıkları. Bunlara ilaveten Doğu Akdeniz, Kıbrıs vesaire gibi konular. Bana göre Karadeniz konusu da önemli. Bu konularda Türkiye'nin anladığımız yapılan açıklamalardan anladığımız kadarıyla Türkiye'nin geri adım atması veya Amerika'yı tatmin edecek adımlar atmayacağını anlıyoruz. Bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri bakımından Türkiye'de öyle klasik, geleneksel ağırlık, önem ve önceliğini de eskisi kadar muhafaza etmiyor. Yani Türkiye bugün hala önemli bir ülke. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri bugün askeri ağırlığını bugün Yunanistan'a kaydırmakta. Bugün Afganistan'da ihtiyacı var ama onun ötesinde Türkiye'nin Orta Doğu'daki, Doğu Akdeniz'deki, Suriye'deki yani istek ve beklentilerine cevap vermiyor. Sonuç olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin düzelmesi için gerekli ön şart Türkiye'nin içeride demokrasi, laiklik ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda köklü içeride reformlar yapması, buna ekonomik reformlar dahil ve bunları dış politikasına yansıtacak adımlar atması. Türk-Amerikan ilişkilerinin iyi ve düzgün olması hem ikili planda önemli, Türkiye ve Amerika için, hem bölgesel ve uluslararası planda da önemli. Yani Türkiye en sorunlu haliyle bile bir bölgesindeki en önemli, en önde gelen bir ülke. Bu ağırlığı barıştan, diplomasiden, hukuktan yana koyan bir Türkiye'nin ağırlığı bugüne kadar yapılmakta olan daha çok askeri ağırlıklı, daha çok din ve mezhep eksenindeki tercihlere dayanan bir dış politika yerine demokrasiye, layıklığa ve hukuk devleti ilkelerine dair bir dış politika izlenmesi Türkiye'nin eski itibarına, eski konumuna, eski saygınlığına kavuşturur.
Efendim çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için, yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Bütün arkadaşlara selam ve sevgiler.
Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.